Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün Çiçeği Burnu'nda yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı Tasavvuf ve İrşat. Programımızı muhterem hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey beraber yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Tabii bu programın adının konulmasında bir hikaye var. Bu hikaye sizin eseriniz. Diyanet yayınlarından çıkan Tasavvuf ve İrşat bağlamında. Tasavvufta İrşat, Tebliğ ve Davet kitabı. Bu eser üzerinden yayınımızı inşallah yapacağız hocam. Tabii aynı zamanda teşekkür de ediyorum. Bunu bana imzalayarak takdim ettiniz, hediye ettiniz. Bugün de inşallah beraber yayında birlikte bunu konuşmuş olacağız. Tabii hocam irşat davası bir dertle başlar. Bu kitabın da bir derdi olması gerekiyor. Bir yazılış hikayesi olması gerekiyor.
Eyvallah.
Nasıl başladı hocam bu kitabın hikayesinden bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi aslında kitapla beraber hatta kitaptan önce Türkiye'de irşat ve davet meselesi uzun yıllardan beri bu konuya kafa yoran insanların özellikle de dışarıdan gelen Arap dünyasından, İslam dünyasından gelen dostlarımızın önemli tepkilerine neden olan bir hadise. Şu açıdan özellikle o da, yani Türkiye'de davet ve irşat konusu halkın belki problemi ama yani devlet ve diyanet ve benzeri kurumlar, akademiya buna çok ehemmiyet vermiyor. Ve Türkiye'de mesela bir külliyetü dave, davet fakülteleri yok. İslam dünyasında işte Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Pakistan'da ve benzerlerinde olduğu gibi diye yani bu davet konusundaki bizim eğitim öğretimle ilgili eksikliğimizi gündeme getiren ve bunu bir kusur olarak tabiri caizse yüzümüze varan dostlarımız oluyordu. Orada çok da haksız değillerdi. Yani gerçekten Türkiye'de Yüksek İslam Enstitüleri'nde, İlahiyat Fakültelerinde bugün evet yani hitabet diye bir ders var. Daha önce hitabet ve irşat diye bir ders vardı. Evet, dolayısıyla yani böyle bir ihtiyaç, böyle bir konu gündeme geldi ve biz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndayken, başkanlığımız sırasında, başkanlıktaki görevimiz sırasında ve daha sonra İstanbul Müftülüğümüz sırasında bunu Diyanet'e çalışan başkan yardımcısı arkadaşlarımızla da müzakere ettik ve Türkiye'de gerçekten böyle tebliğ, davet ve irşadı konu alan bir alan açılması gerektiği, bu bir davet fakültesi olamaz belki ama en azından bir yüksek lisans tezli ya da tezsiz yüksek lisans bölümü açılması ile ilgili bir çalışma başlatılabilir diye bir kanaat oluştu şahsen bende. Ve İstanbul Müftülüğü'nden emekli olduktan sonra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne davet edilince o zamanın rektörü Sayın Mehmet Bulut Bey'e yani eğer kendi üniversitelerine intisap imkanı olacaksa o zaman orada benim böyle bir tezli ve tezsiz davet ve irşatla ilgili bir yüksek lisans bölümü açmak istediğimi ifade ettim. Ve o da çok makul gördü. Bunu sonra Diyanet İşleri Başkanlığı daha sonra Ali Bey'in, Ali Erbaş Bey'in Diyanet İşleri Başkanlığı zamanında ve Selim Argun vardı yurt dışı hizmetlerinden sorumlu olan başkan yardımcısı. Onunla istişaremiz sonunda böyle bir bölümün açılması konusunda bir çabaya girdik. Ve bu çaba sonucunda gerçekten İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde benim oraya intisabımdan sonra böyle bir bölüm açılması için bir çalışma başlattık. Daha çok multidisipliner yani sadece belki İslam bilimler ve ilahiyat değil, psikoloji, sosyoloji gibi yan branşlardan da takviye alacak bir bölüm halinde böyle bir yüksek lisans açılması söz konusu oldu. Ve bunu YÖK'e sunduk tasarı olarak. Önce YÖK'te bir red aldık. Sonra YÖK Başkanı ile görüştükten sonra bunun ismine biraz takıldıklarını anladık. Sonra birkaç alternatif isim sunduk. Ve bu isimler görüşüldükten sonra Din Hizmetlerinde İletişim ve Tebliğ adıyla böyle bir yüksek lisans bölüm açılması söz konusu oldu. İşte o bölümün açılmasından sonra biz o bölüme müracaat kitabı, ders kitabı gibi bir kitap yazdırdık arkadaşlarımıza. Aşağı yukarı 10-12 kadar arkadaşımıza böyle bir kitap telifi için organizasyon gerçekleştirdik. Ve o kitabımız da yayınlandı. Bu arada da benim branşımla ilgili yani tasavvufla ilgili, çünkü tasavvuf dediğin zaman gerçekten İslam'daki davet ve irşadın önemli ayaklarından birisi tabii tarih boyunca İslam'ın özellikle hani gönle hitap eden efendim uygulamalı olarak yaşanan bölümü olarak tasavvufun tarihi arka planda çok önemli bir yeri var. Hem dinin yayılmasında, yeni ufuklara ulaşmasında, hem de bulunduğu alanlarda insanları dinle buluşturma, dini hayatı canlı tutma konusunda tasavvufun ayrı bir yeri var. Dolayısıyla bu konuların da bu bölümde, bahsettiğimiz bölümde daha iyi anlaşılması, anlatılması adına böyle bir boşluk olduğunu görerek, orada izlenecek, orada takip edilecek bir ders kitabı gibi ve böyle daha sonra bizim özellikle kürsüde vaaz eden, irşat hizmeti yapan, davet hizmetiyle ilgili ilgisi, derdi olan insanların müracaat edebileceği, başvurabileceği bir kitap olarak böyle bir çalışma başlattık. Ve hamdolsun işte 1,5-2 yıl içerisinde tamamlandı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bunun basılması ile ilgili müracaatımız oldu. Onlar da eksik olmasınlar, bunun Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından çıkmasını uygun gördüler ve böylece kitap okuyucuyla buluşmuş oldu. Tabii esas kitaptaki bizim amacımız, yani tasavvufa dair irşat konusunun diğer davet ve tebliğ konularıyla birlikte işlenmesi ve özellikle de bunun inanan insanlara bir dert olarak sunulması ve irşat derdinin özellikle din hizmetinde olan insanlar için önemli bir etki oluşturacağını ifade etmekti. Çünkü baktığınız zaman evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında İrşat Dairesi diye bir daire de var. Ama o daire daha çok hani vaazları planlayan, hutbelerin yazılması ile ilgili konuları şey yapan bir şey, biraz daha resmi bir şey. Ama bir de bunun sivil, çünkü din hizmeti bizde, bizim dini algımızda ve anlayışımızda daha çok bir sivil hareket olarak anlatıldığı ve anlaşıldığı zaman daha çok hüsnü kabul görüyor. O bakımdan zaten bizim bu işte bahse konu ettiğimiz tasavvuf adını verdiğimiz müessese de bir sivil hareket olarak, belki kısmen vakıfların desteklediği ama daha çok insanların gönüllülük esasına göre insanları dinle, imanla, irfanla, izanla buluşturdukları bir alan. O bakımdan bu tasavvuf ve taki irşat kitabı da bu maksatla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o malum üç otoritesinden birini temsil eden bir alana müteallikti. Efendimizin malum bir siyasi otoritesi var, bir ilmi otoritesi var, bir de manevi otoritesi var. Efendimizin siyasi otoritesi onun devlet başkanlığıydı. Yani Medine site devletinin Efendimiz devlet başkanıydı. Ve devletin yönetilmesi, siyasi kararların alınması devlet başkanı olarak ona aitti. Ve kendisinden sonra bu devlet başkanlığı, siyasi otorite işte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu efendimize, sonra Hazreti Ömer, Osman, Refai Raşidin dediğimiz kişilere, sonra da hilafet kurumu diye bildiğimiz şekilde 1924 yılında mülga hale getirilinceye kadar devam etmiş bir kurumdur. İlmi otoritesi ise Peygamberimizin vahye dayalı olarak inanç, ibadet, ahlak ve benzeri konularda onun ümmetinin soruları ya da kendisinin talim etmek istediği, öğretmek istediği konuların ile ilgili söyledikleri, uygulamaları, anlattıkları diye ifade edilebilir. Hazreti Peygamber bu manada ümmetin bir problemi varsa, bu inançla ilgiliyse de, ibadetle ilgiliyse de, ahlakla ilgiliyse de, başka konularla ilgili ise de Efendimiz'e sorulur. Ve Efendimiz ya doğrudan vahiy alarak ya da kendi dirayetiyle o konuları çözer ve dolayısıyla ümmetin ilmi müracaat otoritesiydi Peygamberimiz. Üçüncü olarak da Peygamberimiz üsve-i hasene, yani model, rol model, en güzel örnek bir şahsiyet olmasından, Kur'an-ı Kerim'in kendisini لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ayetiyle takdim etmiş olmasından kaynaklı olarak o rol modelliği sebebiyle ümmete Kur'an'ı, İslam'ı uygulamalı olarak gösteren, temsili olarak anlatan ve böylece onların bunu kolaylıkla yaşamalarını sağlayan bir örnekti. İşte bu örnekliği tasavvuf diye bir ilmin oluşmasını na imkan verdi. İlmi otoritesi, tasavvuftaki akaid, fıkıh, tefsir, hadis vesaire gibi ilimlerin oradan doğmasını sağladı. Siyasi otorite, söylediğim gibi, daha çok Efendimizin devlet başkanlığı ve hilafet olarak devam eden otoritesidir.
Hocam aslında tam olarak bu kısmı sormak istiyordum. Öncelikle teşekkür ederiz. Tabii böyle bir boşluğu doldurması, bu niyetle yazılması bu eserin çok kıymetli. Eserinizin girişinde Efendimizin yani Asr-ı Saadet'ten günümüze bir irşat silsilesinden bahsediyorsunuz.
Evet.
Bu irşat silsilesi kavramı üzerinden bugün evet. Peygamber Efendimizin irşat tebliğ yöntemi nasıl anlatılmalı, nasıl anlaşılmalı konusunu sormak istiyorum size. Buyurun hocam.
Tabii ki. Şimdi efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz bize intikal eden bir akvali var, kavilleri var. Bir efali davranışları, fiilleri var. Bir tahriratı yani insanların yaptığı davranışları onaylaması ve ses çıkarmaması var. Üç. Bir de dördüncüsü var bunun. Ahvali var. Yani Peygamberimizin gönül dünyasından dışa yansıyan ve dışarıdan insanların da bazen yüz hatlarından, hareketlerinden fark edebilecekleri duygu dünyası var. Dolayısıyla Efendimizin insanları etkileyen tarafı elbette bu hem sözleri, hem fiilleri, hem davranışları ama daha çok da onun o üsve-i hasene kimliğinden kaynaklanan ve gerçekten insanları etkileyen özelliğinden kaynaklanmaktadır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta tabir caizse güneşe tutulmuş bir ayna gibidir. Çünkü Allah'tan gelen vahiy o alıyor ve insanlığa o ayna vasıtasıyla bu vahiy ve ilahi bilgiler yansıyor. İşte sahabe-i kiram da Resul-i Ekrem'in Allah'tan alıp yansıttığı bu vahyi ve aynayı doğrudan kendilerinden sonrakine yansıtan bir özelliğe sahip ve özellikle sahabiler içerisinde seçkin bir takım insanlar var. Hazreti Ebubekir gibi, Hazreti Ali gibi ve Hazreti Ömer gibi. Bunların Hazreti Peygamber'in hem siyasi, hem ilmi, hem de manevi otoritesine varis olduklarını biliyoruz. Ashabın içerisinde siyasi otoriteye çok ilgisi olmayan ama manevi otoriteyi temsil eden, yani irşat tarafı ağır basan ve bu yüzden işte yüreğinde insanları uyarmak gibi sevda bulunan ve irşat derdi olan insanlar var. Ebu Zer Gıfari gibi, ne bileyim diğer başka sahabiler gibi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber zamanında, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın kendi sağlığında ve en son veda hutbesinde söylediği, yani onun o işte Allah'tan alıp yansıttığı ayna misalinde olduğu gibi ilahi vahyi ve mesajı insanlara yansıtması ve bu yansıtma konusunda da gerçekten görevini yapmış olup olmadığı konusunda ashabını şahit tutmak istemiş olması. Yani ben gerçekten tebliğ görevimi, irşat görevimi, davet görevimi size tam olarak yapabildim mi, gerçekleştirebildim mi diye sormuş. Sahabiler de 120 bin sahabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bela ya Resulallah. Evet sen irşat görevini, tebliğ ve davet görevini hakkıyla eda ettin ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allahümme feşhed, Allahümme feşhed diye 3 defa Allah'a şahit koşmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde insanlara benden duyduklarınızı burada olmayanlara ulaştırın buyurarak aslında bir bakıma bir irşat, tebliğ ve davet halkası oluşturmuş oluyordu. Hı hı. Ve onlara bir sorumluluk yüklüyordu. Yani siz buradan duyduklarınızı kendinize saklı tutmayın. Bunları insanlara ulaştırın. Yani bu ulaştırma hem lisani olarak, hem fiili olarak, hem de temsili olarak gerçekleşmesi gereken bir şey. O yüzden sahabiler bu dertle gönülleri dopdolu olarak veda hacından geldiler. Ama ne Medine ne Mekke onları kuşatamadı. Evet. Onlar hepsi at sırtında, deve sırtında Bağdat'a, Suriye'ye, Kuzey Afrika'ya, Kahire'ye, İstanbul'a, Azerbaycan'a ve Orta Asya taraflarına doğru, İran taraflarına doğru gittiler. Ve oraya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesajını götürdüler, tebliğini götürdüler, davetini götürdüler, irşadını götürdüler. İşte Efendimizin o başlattığı, sağlığında başlattığı ve asla hiç inkıta uğratmadan sürdürdüğü vefatından önce de bir mesaj olarak ashabının ve ümmetinin yüreğine koyduğu bu sevda aslında bir irşat, bir davet ve tebliğ sevdasıydı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sevda ile hayatını tamamladı ve ashabının da bu dertle dolu olmasını murad etti. O bakımdan bu iş önemli bir iştir.
Hocam aslında biraz önce buyurduğunuz üzere yani sadece tebliğ ve davette sözün bizatihi kendisi çok kıymetli olmakla beraber halin aktarımı, örneklik de üsve-i hasene olmak da kendi içinde çok kıymetli. Peygamber Efendimizin tebliğ hani sorunun ikinci kısmı ile irtibatlandıracak olursak, bugüne yansıması olarak yani Müslümanların o hali diğer insanlara irşat ederken kendi hallerini de aynı zamanda tekrardan gözden geçirmeleri konusu oldukça önem arz ediyor gördüğüm kadarıyla.
Kesinlikle öyle. Zaten Kur'an-ı Kerim'de adeta bu konuyu böyle sistematize eden bir ayet-i kerime var. Fussilet suresindeki وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعْمِلَ صَالِحًا. Yani Allah'a çağıran, Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim vardır, kim olabilir diyor Allah Teala. Ama o Allah'a çağıran insanın bir vasfına vurgu yapıyor. Ne diyor? وَعْمِلَ صَالِحًا. Yani bu söylediğini salah halinde, iyi davranışlar halinde, güzel örnekler şeklinde uygulayan insandır. Yani o sadece işin retoriğinde, edebiyatında, sözünde değil, onun hayatında yansıması konusunda da bir salah gösteren, güzellik izhar eden ve o haliyle bir temsil makamında olan kimsedir manasına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı da bu ayet kapsamında baktığınız zaman hep cereyan etmiştir. Zaten Allah da onu bir üsve-i hasene olarak takdim ettiği için o manada girdiği her ortamda pozitif bir enerji oluşturmuş. Yani sözünden çok duruşu, sözü mutlaka zaten çok müessir ama duruşu etkin olmuştur. Ve ümmetinin de sözden çok duruşlarıyla ve halleriyle böyle olmasını önce Kur'an istiyor. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam murad ediyor. Ve hakikaten bugüne kadar da hani gönül dili dediğimiz o dil aslında davranıştan beslenen, fiil ve amelden beslenen eylemle ortaya çıkan bir dildir. Yani sadece edebiyat dili değildi yani. O gönle dokunan ve amellerle beslenerek amelle ilmin birleşmesinden meydana gelir. Çünkü ilimle amel kelime itibariyle ikisi Arapça malum biliyorsunuz ve aynı harflerden oluşurlar. Arapçada bir kural vardır. Takarrub-i elfaz, takarrub-i manadır. Yani lafızları birbirine yakın olan kelimelerin manaları da yakındır. İlim ve amel, bilmek ve yaşamak sonuçta bunu davete dönüştürmek ya da bunu hikmete dönüştürmek aynı anda olan bir güzelliktir.
Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bugün programımızın ilk günüydü ve Bismillah diyerek tasavvuf ve irşat programına başlamış olduk. Muhterem hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber inşallah diğer programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.